Ayrım 22. Hakikat Meydanı, Christian Jacques. Sayfa 265. 43. Bölüm. Sonunda Aperti'nin çekiciliğine yenik düşen sol ekip çizimcilerinden birinin karısı oldu. Hava sıcaktı, kadın göğüsleri çıplak, saçları açık, evinin önünü süpürüyordu. Aperti de tesadüfen girmişti ıssız sokağa. İstek dolu bakışları birleşti. Kadın iş yaparken giydiği sazdan yapılmış peştemalı çözdü, sarıldılar. Aperti eve dönmüş, metresini düşünürken genç karısı gülümseyerek yaklaştı. ''Güzel bir yemek pişirdin.'' ''Sen yalnız ye.'' ''Emin ol, nefis sevgilim, hiç olmazsa tadına bak.'' ''Gitmem gerek.'' ''Nereye gidiyorsun?'' ''Teb'de gemicilerin bayramı var, sırıkla adam düşürme yarışına katılıp kazanacağım.'' ''Beni de götürüyor musun?'' ''Daha neler, bir ev kadınının görevi evinin içiyle ilgilenmektir.''
''Aperti, ben...''
Kızcağızı tokatladı. ''Başıma ekşimekten vazgeç, geveze karılardan nefret ederim.'' Bir kayığın burnunda ayakta durmuş Aperti dördüncü rakibinin karşısına çıktı. Bundan önceki üçünü ürkütücü bir şiddetle yaralamıştı. İki zafer daha kazanınca bayramın kahramanı olacaktı. Üstelik bu çelimsiz herif hedefe ulaşmasına engel olamayacaktı. 14'er kürekçinin yürüttüğü kayıklar birbirlerine yaklaşınca Aperti korkunç bir nara atıp rakibinin başını nişanladı. Beriki çevik bir hareketle yana çekildi. Sırık şakağını sıyırdıysa da kendi sopasını genç devin karnına vurmayı başardı. Aperti dengesini kaybetti. İzleyicilerin sevinçli alkışları arasında suya devrildi. Ağrıya rağmen kıyıya kadar yüzmeyi başardı. İki kadının yardımıyla karaya çıktı.
''Ben hasta bakıcıyım.'' dedi daha güzel olanı. ''Bırak da yarana bir bakayım.''
''Zevkle.''
''Nereden geliyorsun?''
''Adım Aperti. Hakikat meydanında bir ekip şefinin yardımcısıyım.''
''Zanaatkarların gizli köyü ha?''
''Ta kendisi.
Öyleyse sırlarını da biliyorsundur.''
''Hepsini.''
''Öteki zanaatkarlar da senin kadar güçlü mü?''
''Ben köy şampiyonuyum. Daha beni yenen çıkmadı.''
''Sıska gemicinin dışında.''
''Alçakların silahını, kurnazlığını kullandı. Bir daha yoluma çıkarsa kemiklerini un ufak ederim.''
''Yaralara bakalım.''
Hasta bakıcı eğilince Aperti sağ eliyle kadının memesini kavradı. Sol eliyle de aynı şeyi arkadaşına yaptı.
''Yeter çocuğum, her ikimiz de evliyiz.''
''Öyleyse.'' Aperti onu kıyıda kurulmuş bir kulübeye götürmelerine ses çıkarmadı. Sırt üstü hasıra uzandı, gözlerini tavana dikti. ''Çok ağrıyor, önemli bir yaramı.''
''Darbe şiddetliymiş, büyük bir şiş oluşmuş. Şifalı otlarla ağrını dindiririm ama daha önce bir hekime görünmen gerek.''
''Bakarız, iyi bir masaj yetmez mi?''
''Arkadaşım yardım ederse.''
Kadınlardan her biri bir omuzuyla ilgilendi. Okşayış olarak algıladığı dokunmalara daha fazla dayanamayan Aperti her ikisine de sarılıp sıktı.
''Yeter.'' dedi kadınlardan biri.
''Beni istiyorsun, ben de seni.'' ''Hayatımızı daha fazla güçleştirmeyelim.'' Öteki kadın öfkelendi, direnmeye kalkıştı. Aperti elinin tersiyle kadını itti. ''Sırayla bebeğim, seninle sonra ilgileneceğim.'' Aperti hasta bakıcının elbisesini yırttı. Biraz küçük olmakla beraber yuvarlak, iştah açıcı memelerini ortaya çıkardı.
''Bırak beni hayvan, istemiyorum.''
''Elbette ki istiyorsun.'' Tecavüzcü kurbanının üzerine uzanırken hasta bakıcının arkadaşı imdat çağırdı. Aperti onu susturabilirdi kuşkusuz. Ne var ki altında boşuna debelenen hasta bakıcının kusursuz vücuduna kaptırmıştı kendini. Tam kadını kötü emellerine alet etmek üzereyken birkaç gemici kulübeye daldı, genç adamın üzerine atıldı. Panep tüm yol boyunca sessiz durmuş, suskun neferin Gize platosundaki üç piramidi göstermek için kendisiyle birlikte yaptığı yolculuğu düşünmüştü. Oysa bugün hakikat meydanının en üst basamağına çıkmış, yasalarını bilmediği bir dünyanın naibesiyle karşılaşmaya gidiyordu. Hızlı akıntı ve gece yolculuğuna çıkmayı kabul eden gemicilerin becerisi sayesinde yolculuk rekor sürede 2 günde tamamlandı. Perramesu rıhtımındaki askerler yolunu kesti. ''Ben hakikat meydanı ustabaşısı Cesur Panep'im.
Gelişinize haber vermediler diye şaşırdı birliğin başındaki subay.
Acilen kraliçe Tavsert'le görüşmem gerek.
Haber vereceğim, bu arada gemiden ayrılmayın.
Panet Büyük Ramses tarafından yaptırılan görkemli başkentte göz alıcı bahçeleriyle savaş gemileri dolu limandan başka bir şey görememişti. Hava gergindi, askerler rıhtımlarda, limana çıkan sokaklarda devriye geziyordu. Ustabaşı yolculuğunun korkunç bir başarısızlıkla sonuçlanabileceğini düşündü. Kendi hayatını kurtarmak için acımasız bir savaşa girmiş olan Tavsert onu kabul edecek, dinleyecek, zaman bulabilecek miydi? Endişeyle karnını biraz olsun doyurabilmek üzere kamarasına çekildi. Ama kurutulmuş et tatsız, şarap ise ekşiydi. Bu yüzden gemicilerin kovalar dolusu suyla yıkadıkları güverteye çıktı. Kaptan köprüsünün dibinde bir kaptan bir meslektaşıyla sohbet ediyordu. Güverteye döndüğünü görünce kaptana seslendi Panep.
Kentte neler oluyormuş bilen var mı?
Her şey sakin ama orada hemen her yerde.
Kraliçe Tavsert hala naibe mi?
Henüz yetkilerinde bir eksilme yok. Kargaşayı çözümleme yeteneklerini göstermek istercesine Tanrıça Sehmet'i yatıştırma ayinini yönetmiş.
Yoksa Set Naat boyun meydi?
Hayır, taraftarları kalabalık ve kararlıymış. Bana sorarsanız benim gibi yapın, darbeleri saymakla yetinin. Ben yatmaya gidiyorum.
Siptan'ın mezarını genişletmeye yanaşmayarak belki de Mısır'ın kaderini değiştiriyordu hakikat meydanının ustabaşısı. Ne var ki mesleğin koşulları vardı. Panep'in ilk görevi de o koşulları savunmak olmalıydı. Güneş alçalmaya başladı. Panep yolculuk hasırına uzanmış yine suskun neferi düşünmeye başlamıştı. Böylesi durumlarda geriye tek bir adım bile atmazdı nefer. Ne tehditler ne sahte vaatler onu Maat'ın yolundan çeviremezdi. Manevi oğlu olarak babasının izinden gitmek zorundaydı. Uykuya dalmak üzereyken kamera kapısının vurulduğunu duydu.
Askerler sizi istiyor dedi kaptan uykulu bir sesle.
Panep kapıyı açtı. Kim göndermiş onları?
Kraliçe.
İmuni'den biraz daha iri olmasına rağmen Panep'in yanına yaklaşan subayın yüzü de katip yardımcısının gibi fareye benziyordu.
Acele edelim dedi kısık bir sesle. Naibe sizi görmek için sabırsızlanıyor.
Subay öne düştü. Panep'in iki yanına iki asker geçti. İki tanesi de arkadan geliyordu.
Sanki tutuklanmışım gibi dedi ustabaşı.
Basit bir güvenlik önlemi.
Saray uzak mı?
Hızlı yürürsek değil.
Başkente daha önce hiç gelmemiş olmasına rağmen dış mahallelerden geçtikten sonra giderek daha ıssızlaşan yol Panep'in dikkatini çekti. İnşa halindeki evleri görünce olduğu yerde durdu.
Yaralandım. Bir taş parçası olmalı.
Sağ ayağına bakmak için oturur gibi yaptı. Ama öylesine çevik bir hareketle yeniden ayaklandı ki arkadan gelen iki asker ne olduğunu anlayamadı. Panep her ikisini de saçlarından kavrayarak kafalarını birbirine tokuşturdu. Askerlerin ellerindeki uzun sopalar düştü ve sırt üstü devrildiler, bayılmışlardı. Subay sopasını Panep'in ensesine indirmeye çalıştıysa da dev adam bir hamlede topuğunu onun midesine gömdü, sonra sıçradı, öteki ikisinin darbesini boşa çıkardı, havayı dövmelerine neden oldu. Elinin keskin tarafıyla birini bayılttı, bir dirsek darbesiyle de ötekinin kaburgalarını kırdı.
''Sizi kim gönderdi?'' diye sordu Panep acıdan kıvranan sahte subaya.
''Biz paralı askeriz.''
Anlaşılan asıl patrona ulaşmasına yaramayacaktı bu ıslak sıçan. Saray ne yanda?
Soldan ikinci sokağa gir, sonra kuzeye doğru yürü.
Yerdekilerin iniltilerini aldırmaksızın hızlı adımlarla yürümeye koyuldu. 44. Bölüm. Saray çevresindeki ilk kapının nöbetçisi dev adamın yaklaştığını görür görmez başının derde girmek üzere olduğunu anladı. Bu nedenle bir yandan mızrağının ucunu ürkütücü konuğun karnına dayarken bir yandan da arkadaşlarına seslendi.
Adım Cesur Panep, hakikat meydanının ustabaşısıyım ve hemen kraliçe Tavsert'le görüşmek istiyorum.
Zanaatkar en cahil askerin bile adını duyduğu gizemli loncadan bahsetmemiş olsaydı nöbetçileri inandırmakta güçlük çekecekti kuşkusuz.
Yüksek rütbeli bir asker geldi. Panep yine adını ve unvanını söyledi.
Gerçekten de söylediğiniz kişi misiniz?
Firavun adına yemin ederim.
Haşmet Mehaplarının sekreterine haber veriyorum.
Haber vermeniz gereken bizzat Haşmet Mehapları, acele edin.
İmkansız, resmi bir görüşme saati beklemek ve...
İnanın bana, bekleyecek zamanım yok.
Subay dev adamın gözlerinde pek de insancı olmayan değişik bir parıltı gördü.
Burada bekleyin, gayret edeceğim.
Askerler rahatladı. Dev adamın ısrar edeceğini ve yumruklarının çok acı vereceğini onlar da anlamıştı. Panep sakince bağdaş kurdu, mızraklar birbiri ardından kalktı. Genç devin en ufak bir sabırsızlık belirtisi göstermediği bir saat geçti. Sonra kısa kılıçlı dört seçme nöbetçiyle bir katip göründü. Ustabaşı ayağa kalktı.
''Lütfen peşimden gelin, Haşmet Mehapları sizi kabul edecek.''
Askerler istemeye istemeye de olsa gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Hakikat meydanının sihirli gücü masal değildi. Görkemli merdivenden tırmanıp uzun bir koridora girerken suskun neferin bir hükümdar karşısında konuya nasıl gireceğini düşündü Panep. Ağzında gevelemeden dosdoğru konuya girerdi nefer. Ne var ki Panep suskun neferinkine benzer bir soğukkanlılığa sahip değildi. Kabul salonunun tavanı kızıl somakiden iki sütun üzerinde yükseliyordu. Tatlı mavi yapraklar ve çemberlerden oluşan zarif süslemeleri vardı. Aslan ayaklı abanoz bir tahta kurulmuş kraliçe kahverengi ve sade bir gömlek giymişti. Altın iğnelerle tutturulmuş topuzu yüzünün kusursuz ovalliğini ortaya çıkarmıştı. Hafif makyajı da tav serti Mısır'ın güzel kadını yapan çizgileriyle uyumluydu. Panep hayranlıkla eğildi.
Resmi görüşme talebi yapmadan böylesine uzun bir yolculuğun amacı ne ustabaşı?
Çünkü bana verdiğiniz emir bölgenin koşulları da uymuyor.
Daha açık konuş.
Firavun Sipta'nın ebedi istirahatgahı onun ışıktan vücudunu kabule hazır. Kurala uygun olarak tamamlanmamış görünüyor ama mezarı genişletmek ya da uzatmak imkansız. Çünkü kayadan emin değiliz. Bir felaket yaratacağımız neredeyse kesin.
Neredeyse kesin diyorsun, neden?
Basit bir dil tedbiri. Ne burun fenedin ne de benim kuşkumuz yok. Daha fazla delmemek gerek. Bu bilginin gizli kalması için gelip sözle açıklamak istedim.
Kraliçe kalktı, zarif bir hareketle sütuna dayandı. Bunun için seni kutluyorum Panep. Yine de devletin tepesinden gelen bir emrin önemini doğru değerlendiriyor musun?
Firavun'un loncanın ulu efendisi olduğunu, ona itaat etmem gerektiğini unutmadım.
Belki de bir naibenin kararlarının değersiz olduğunu düşünüyorsun.
Kesinlikle hayır Haşmet Mehapları. İşte bu yüzden Perramesu'ya gelip görüşümü açıklamak istedim. Gelir gelmez de ölüm tehlikesi atlattım.
Tavser sarsıldı. Buna kim cüret etti?
Bir paralı asker çetesini kaçmak zorunda bıraktım ama patronlarının adını bilmiyorum.
Tabii ki Setnaht. Başkentte kaldığın sürece saraydan ayrılmayacaksın. Odanın önünde de iki asker nöbet bekleyecek. Zamana ihtiyacım var. Tek çarenin de yas süresini uzatmak olduğunu anlamalısın Panep. Yas süresini uzatmak için yapılacak tek şey Sipta'nın mezarındaki çalışmaları yeniden başlamak. Eğer direnirsen beni ölüme mahkum etmiş olursun.
Haşmet Mehapları...
70 günlük mumyalama süresi yeterli değil, bana daha fazlası lazım.
Tamamlanmış eseri yıkmak bağışlanamaz bir suç olur.
Senden ne yıkmanı ne de yeni bir mezar yapmanı istiyorum. Böylesi bir iş çok zaman alır. Oysa ben rakiplerimce de kabul edilebilir sınırlar içinde kalmak zorundayım.
Bu kabul edilebilir sınırlar ne Haşmet Mehapları?
Fazladan 100 gün... Eğer gerekli önlemleri alırsan başarırsın.
Bir mezar kuyusuna düşüp mezara onarılmaz zarar vereceğimizden eminiz. Böyle bir çalışmanın ahengi bozacağından da söz etmiyorum. Firavun Sipta'nın ışıktan vücudu onun için özel olarak tasarlanan simya potasında dinlenmeyecek. Bu da dirilişini tehlikeye sokacak.
Kraliçe bir an gözlerini yumdu. Bundan daha etkileyici bir şey söyleyemezdin ustabaşı. Merhum Firavun'a karşı derin sevgi duyuyordum. Ona zarar verecek hiçbir şey yapamam. Emrimi geri alıyorum. Bu kararı onaylatmak için Vezir Hori'yi gör.
Tavsar dev adamı süzdü.
Hakikat meydana girdiği bütün savaşlardan muzaffer çıkıyor değil mi? Gücünden birazını bana verebilse.
Ben de size bunu önerecektim Haşmet Mehapları.
Kraliçe meraklandı.
Siptan'ın mezarının mimarisi ve süslemesiyle oynayamayacağımıza göre neden cenaze eşyasını değiştirmiyoruz? Bizden mumyalanmanın sonuna kadar kalan 40 günde tamamlayamayacağımız yataklar, tahtlar, vazolar ya da birinci sınıf eşyalar isteyin. Size yalan söylemek ve loncanın ruhuna ihanet etmek zorunda kalmadan ek süre isterim ben de. En azından 3 aylık bir ek süre.
Söylediklerin oldukça çekici Panep. Ne var ki Setnaht Siptan'ın cenaze eşyasının çoktan tamamlandığını biliyor. Lonca'nın yeteneklerinin de farkında. Fazladan birkaç eşya yapmak o kadar zamanınızı almaz.
Kraliçenin itirazı yerindeydi. Yüzü ciddileşti. Yeniden tahtına oturdu.
Işık taşı sayesinde altın yapıyorsunuz değil mi? Ustabaşı cevap vermekte gecikti.
Bazı durumlarda...
İşte saray halkına söyleyeceğim şey, Siptan'ın mezarının son işleri yapılacak. Özellikle de asalar, taçlar ve altın bir sunak. Gerekli altın hazineden verilecek ve özel bir tekneyle köye gönderilecek.
O halde simyaya gerek yok.
Tam tersine ustabaşı, Setnaht'ın itiraz etmesini sağlamak için bir yığın altın isteyeceğim. Hazinenin yakında çıkabilecek bir savaşı destekleyeceğini ve altına ihtiyaç duyacağını söyleyerek direnecek. Uzun tartışmalardan sonra düşüncesini kabul etmiş görüneceğim. Siptan'ın mezarıyla ilgili isteklerimden ödün vermeksizin tabii. İşte o zaman kendimizi bir çıkmazda bulacağız.
Siz de Lonca'nın bu görevi yerine getirebileceğini ama bunun için ek süreye ihtiyaç duyacağını söyleyeceksiniz.
Başka bir deyişle Setnaht hakikat meydanının altın yarattığını anlayacak. Ustabaşı naibenin bu sırrı açıklamasını kabul ediyor mu?
Naibe firavun olur ve köyü korumaya devam ederse neden olmasın?
Bu planla bile başarılı olacağımdan emin değilim.
Açık sözlülüğünüze teşekkür ederim Haşmet Mehapları.
Kararın ne ustabaşı?
Merhum firavunun cenaze eşyalarını güzelleştirme isteğinizi reddetmem imkansız.
Tavsert heyecanını gizledi. Panebi bir kez daha çok yetenekli bir devlet adamı olarak gördü.
Hoş, yaptığı görevde bu değil miydi? Haşmet Mehapları, yenilgi halinde geleceğiniz ne olacak?
Bilmiyorum ve düşünmüyorum. Tek istediğim ülkeyi bir savunma savaşından kurtarmak. İktidar için verdiğim mücadelenin başka hiçbir nedeni yok.
Panep Kraliçe Tausert'in samimi olduğundan emindi. Şu anda öylesine güçsüz, öylesine teselli bekler görünüyordu ki. Onu kollarına alsa direnmeyeceğini biliyordu. Ama o Mısır kraliçesi ve iki ülkenin naibesiydi. Panep ise hakikat meydanının ustabaşısı. Birlikte inşa etmeyi kararlaştırdıkları şey, yarın olmayan bir tutkudan çok daha önemliydi. Ne köyden ne de Lonca'dan ayrılamazdı çünkü.
22. ayrımın sonu. Sayfa 275.